Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızda iki konuyu değerlendireceğiz, iki konuyu müzakere edeceğiz. Bunlardan ilki erkeğin değişen toplumsal cinsiyeti başlığını taşıyor bu konu. Geçtiğimiz hafta kadını konuşmuştuk hocam bu konuda. Kadının değişen toplumsal cinsiyetini konuşmuştuk. Bu konuda siz 6 Şubat Çarşamba günü Yeni Şafak gazetesinde bir yazı kalemi aldınız. Bu adı taşıyan bir yazı kalemi aldınız. Bunu konuşacağız. Erkeğin değişen toplumsal cinsiyetini Kırk Ambar programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de biraz son günlerde yine hem Türkiye siyasetinin gündemi hem de bizim genel gündemimiz bu. İhtilaftan tefrikaya, farktan fırkacılığa adını taşıyor bu ikinci programımızın ikinci bölümünde değerlendireceğimiz konu. Yani evet, ihtilaf belki bir zenginlik oluşturuyor zaman zaman. Evet. Farklı görüşler, farklı içtihatlar. Fakat bu bir tefrikaya sebep olursa, farklarımız fırkacılığa doğru giderse bu İslam toplumlarına, ülkemize zarar veriyor. Biraz kesinlikle bunu konuşacağız programımızın ikinci bölümünde de. Hocam ben ilk konuyla başlamak istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği adını taşıyan yeni bir kavram üretilmeye başlandı. Bu liselerde ve üniversitelerde, hatta ders olarak devletin kurumlarında bir takım
programlar
ve politikalar haline gelmeye başladı. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği. Tabii biz bu konu konuşulduğu zaman kadının ve erkeğin toplumsal rolüne, toplumsal cinsiyet rolüne dönüp bir bakmamız gerekiyor. Bunun ilkini biz geçen hafta bir değerlendirdik. Kadının değişen toplumsal cinsiyetini konuştuk. Bugün de erkeği konuşacağız hocam. Siz bununla ilgili güzel bir yazı kaleme aldınız. Müsaadenizle ben o yazının ilk paragrafını dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Erkek de bir cinsiyet. Biyolojik, metafizik ve toplumsal bir cinsiyet. Özellikle bizim toplumda erkek nasıl bir toplumsal cinsiyete sahip? Çok önemli bir soru bu. Hem kadınların toplumsal cinsiyetini konuşuyoruz. Boşanma, terk, şiddet, ayrımcılık. Bunlar her zaman toplum içinde gelişiyor. Biz de bunları hep kadınlar üzerinden okuyoruz. Kadın en fazla etkilendiği için meselenin merkezine de o yerleşiyor. Halbuki erkek de burada önemli bir payda. Erkeğin toplumsal cinsiyetini anlamadan kadının toplumsal cinsiyetini tek başına anlamak mümkün değil. Çünkü bunlar karşılıklı etkileşimlerle beraber oluşuyor, birbirini üretiyorlar. Hocam geçen hafta da konuşmuştuk. Hem kadın toplumsal cinsiyet rolü hem de erkeğin toplumsal cinsiyet rolü kültürel bir bağlamda
gelişiyor
demiştik.
Evet.
Ve bu gelişmeden sonra belli kabullerle dışa vuruyor bu roller, bu toplumsal cinsiyet özellikleri. Geçen hafta biraz kadını konuşmuştuk. Bizim Türkiye toplumunda, genel olarak İslam toplumlarında, Doğu toplumlarında erkeğe yüklenen toplumsal cinsiyet nedir? Yani bu hangi kültürel bağlamda oluşur? İsterseniz önce bunu konuşalım. Sonrasında da bu bugün değişiyor. Değişme içinde bir baskı var, zorlama var. Bu değişimin sağlıklı olması, yani zamana biraz uydurmak, bunu nasıl olacak, bunu soracağım. Öncelikli olarak İslam toplumlarında, kendi ülkemizde de buna dahil, bu erkeğin toplumsal cinsiyeti kültürel bağlamda nasıl oluşuyor, nasıl değerlendiriyoruz bunu? Bununla başlayalım
şimdi
isterseniz.
Şimdi tabii bu kavramların taarruzu altındayız bir yönüyle. Ama bu kavramlar bir biçimde modern dünyada belli olgulara, belli gerçekliklere de tekabül ediyor. Fakat bütünüyle de, kullanıldığı haliyle de Türkiye'de bir gerçekliğe tekabül ettiğini söylemek de zor. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği gibi. Biz toplumsal cinsiyet eşitliği reddediyoruz. Çünkü bize göre toplumsal cinsiyet de bir takım farklılıklara dayanıyor. Farklılıklar bizim metafiziğimize gelen bir şey. Farklılıklar bizim biyolojimize gelen bir şey. Farklılıklar bizim fıtratımıza gelen bir şey. Ve bu metafizikle, biyolojiyle, fıtratla tanımlanan biçimiyle değişmez nitelikler taşıyan cinsiyet rollerimiz var. Müslümanlar olarak baktığımızda. Mesela işte diyor ki bir babanın evladına karşı sorumlulukları budur. Bu işte onu diyelim ki ona isim koymak. Müslüman bir ismi koyun diyor. Değil mi?
Evet.
Helal ve haramdan uzak yetiştirin diyor. Ailenizin rızkını kazanın diyor. Rızık diyor bakın. Yeme içme demiyor. Rızık dendiği zaman baba, anne cinsiyetler olarak helal ve harama dikkat edecek kazanç elde edecekler. Ve bunu da çocuklarına da bu şekilde bakacaklar.
Evet.
Dolayısıyla babalık çok önemli bir cinsiyet rolü ve bu cinsiyet rolü tabii toplumda da babalık temsil ediliyor. Sadece bir aile içinde olmuyor. Yani sokakta çıktığı zaman çocuk baba diyor. Veya baba evladım diyor. Bu topluma da yansıyan bir boyuta sahip. Yine anne açısından baktığımızda da anne de işte anne olarak çok önemli. Yani karşılıklı siz onların emanetisiniz. Birbirinizin emanetisiniz diyor Allah. Bu bizim cinsiyetler konusunda metafiziğimizdir. Metafiziğimizde deniyor ki biz kadınları ve erkekleri birbirinin velisi kıldık diyor. Değil mi?
Evet.
Allah'ın emanetleridir diyor bu kadınlar sizin diyor. Dolayısıyla erkeğe bu tür bir rol veriliyor. Bu roller toplum içinde gerçekleştiği için toplumsaldır. Ama bütünüyle toplum içinde üretilmiyor bunlar. Bunlar bizim metafiziğimizden geliyor. Ama dolayısıyla bu toplumsal cinsiyet daha çok metafizikle ilişkili olan rolleri, ilişkili olan özellikleri, pratikleri temsil ediyor. Bir de toplumsal cinsiyetin değişen boyutları var. Toplum içinde oluşan, toplum değiştikçe de yeniden üretilen boyutları var. Avrupa sosyolojisi veya Avrupa sosyal teorisi veya feminizm gibi kadın ideolojileri veya gender dedikleri toplumsal cinsiyet teorileri tamamıyla eşitlik temelinden gidiyor ve her şeyi toplumun ve kültürün bir ürünü olarak değerlendiriyor. Erkeği de öyle açıklıyor. Dolayısıyla diyor ki modern erkek artık tamamıyla eşit olacak cinsiyet olarak. Kadın da eşit olacak. Her açıdan eşitlik.
Yani efendim, hocam az önce bir kavram kullandınız. Yani evet. Artık gender deniliyor. Onu biraz diyor. Açar mısınız hocam?
Gender kavramını.
Çünkü bunu Birleşmiş Milletler'de de konuşulmaya başlanmış bu kavram. Evet. Hani cinsiyetleri tamamen ortadan kaldıran bir kavram değil mi hocam?
Evet, aslında bilimsel olarak baktığımızda gender öyle değil yani. Genderizm belki öyle. Gender dendiği zaman burada daha çok diyor ki cinsiyetlerin kültür içinde, toplumsal yapılar içinde gelişen yönleri var ve bunu bu gender kendi başına bir alan olarak çalışıyor, değerlendiriyor. Bunu yaparken kadınların bir de değişmez olan, erkeklerin değişmez olan özellikleri var. Mesela her zaman önemli olan.
Evet.
Doğurma, doğurganlık. Efendim işte doğurganlığa neden olan spermin sağlanması gibi biyolojik manada diyoruz. Onu gender değil de diğer kavramlarla o konuları tartışıyorlar, ele alıyorlar. Ama gender derken daha çok cinsiyetin toplumsal boyutuna ele alıyorlar. Buradan da ikinci bir adım atılıyor. Gender'da toplumsal cinsiyeti tamamıyla buraya hapsederek, gender'ı hapsederek ele alanlar var. İşte onlar toplumsal cinsiyet eşitlikçiliğini savunuyorlar. Hayır, buna sıkıştırmayıp tamamıyla. Evet, bu bir realite, toplumsal cinsiyet var, gender var. Ama tamamıyla da bundan ibaret değildir diyenler var. Türkiye'ye yansıyan biçimiyle bu gender'ı toplumsal cinsiyet eşitliği diye tercüme ettiler. Bence yanlış bir tercüme kesinlikle.
Evet.
Yani toplumsal cinsiyet diye sadece tercüme edilebilir bu. Toplumsal cinsiyet eşitliği diye tercüme edilmez bu. Zaten sosyoloji bölümlerinde konulan dersler de toplumsal cinsiyet diye konuyor.
Çünkü eşitlik denince normatif bir hale geliyor
tabii,
değil mi hocam?
Kesinlikle. O işe başka bir bakış açısını koyuyor. Yani bilimden de öte bir perspektifi öneriyorsun. Daha çok feminizmle yorumlanan bir gender anlayışıdır aslında.
Evet.
Eşitlik. Kim ne kadar ben feminist değilim derse desin, kadın ve erkeği tamamıyla eşitlik temelinde alan her açıdan, hatta neredeyse biyolojileri de Yani bu biyolojiye ben mecbur muyum yani? Bugün erkek biyolojisiyim, yarın kadın biyolojisi olabilirim diyen var. Dolayısıyla farklılığı yıkan, farklılığa inanmayan, farklılığı eşitlik önünde önemli bir ayrımcılık ve engel olarak gören bir yaklaşım bu. Bu tehdit edici, bu tehlikeli, bu yıkıcı, hakikaten bu cinsiyetin fıtratını bozucu bir şey.
Evet.
Nasıl ki biz meyvenin, sebzenin DNA'sıyla oynuyorsak, onların fıtratını bozuyorsak, burada da kadının ve erkeğin fıtratını bozuyoruz. Orada nasıl böyle garip garip meyveler, sebzeler çıkıyor, adamı kansere götürüyorsa, buradan da bu anlayışla yetişecek kimlikteki kadınlar, erkekler de ifsad eder şey. Mahremiyeti, evet, ifsad eder, aileyi ifsad eder, doğurganlığı ifsad eder. Tamam mı? Hanımefendi olmayı, beyefendi olmayı ifsad eder. Hanımefendi demekten korkuyoruz yani. Ya beyefendi ne kadar güzel bir kelime değil mi?
Evet.
Ama, hanımefendi de öyle bir şey.
Ki
herkes
ki
hanımefendi olabilir mi?
Hitap cümlesi yani.
Yani evet.
Doğrudan cinsiyete bir gönderme de değil. Değil. Yani.
Ondan sonra namus kavramı, evet, önemini kaybediyor. Yani bu işte kanserojen, sosyal kanserojen aslında yani,
evet,
bir açıdan.
Evet. Nasıl ki hocam o bitkilerde genetiği değiştirilmiş, tabii, organizmalar varsa artık insanın da bu hem kültürel bağlamdan koparılıyor.
Tabii kültürel genetiğini ve dinden, toplumsal genetiğini,
dindeki, biyolojik dinle kurduğu genetiği bağlamdan koparılıyor değil mi hocam?
Yani aynen
kültür
öyle.
Kültür deyince, tabii, evet, kısmen
zaten dini de, dini o de anlayış kapsıyor. Şimdi bu modernist anlayış dini de tamamıyla kültürel bir alana indirgiyor.
Her devrin dini farklı olabilir.
Dolayısıyla her devrin dini farklı.
Farklı, evet.
Hatta bunun içinde tuzak kuruyorlar ya kardeşim, farklı farklı İslamlar var. Farklı farklı İslamlar yok kardeşim. Bir İslam var, İslam'dan farklı
yorumları
yaklaşımlar,
var,
yorumlar ortaya çıkan mezheplerimiz var,
var,
tarikatlarımız,
evet,
var, akımlarımız var, cemaatlerimiz var vesaire.
Evet. Hocam,
İftira atmayın dine yani.
Şimdi biz erkeğin bu toplumsal cinsiyet rolünü, evet, yani bir geleneksel bir rolü var.
Evet.
İşte ailede reistir, ailenin rızkından sorumludur, iffetinden sorumludur, çocukların korunmasından sorumludur. Belki terbiyesi evde daha çok, evet, anneyle verilir. Burada evet devam eden rolleri var. Gerçekten olmalı,
evet,
da. Siz bir de diyorsunuz ki bu rol zamanla değişebilir.
Değişiyor,
ve hocam Türkiye'de erkek artık kente inmiştir diyorsunuz.
Ha.
Yani kan davasından kurtuldu. Geçim derdi kısmen o köydeki ağır şartlardan.
Tabii erkek çok mesuliyeti çok fazlaydı.
Evet, çok fazlaydı.
Yani bu feministler ve bu eşitlikçiler anlayamıyor. Çünkü erkek kan davası meselesi gibi şeylerden dolayı güvenliği sağlayan baş aktördü. Savaşmada baş aktördü. Efendim,
geçimde baş aktördü.
Geçimde en zor işleri yapan baş aktördü.
Şimdi güvenlikten sorumlu baş aktördü.
Evet. Dolayısıyla şimdi şehire indi. Şehirde artık bu kadar yükümlülükleri yok. Artık kadınlar da yani güvenliği artık devlet sağlıyor. Sokağın bile güvenliğini sağlıyor. Aile içi güvenlik sorunlarını çıktığınızda bile doğrudan karakola gidiyorsunuz.
Polisi arıyorsunuz.
Polise gidiyorsunuz.
Hocam ben burada şunu sormak, evet, isterim. Siz de yazmışsınız.
Yani cinsiyet kimliğinde ciddi bir değişme var toplumsal anlamda.
Evet.
Bir
bu
değişme var.
Aileyi tek başına geçindirme pratiği de önemli ölçüde kalktı.
Değişiyor, evet. O da değişiyor.
Kalktı sanki hocam. Yani
kalktı yani
işte
rızkı sadece erkek sağlamıyor.
Muhafazakar yani, dindar ailelerde bile,
evet,
hani işte gelinin üniversite mezunu olması, çalışıyor olması
tercih ediliyor
talep hatta
ediliyor.
Talep,
evet,
ediliyor, tercih ediliyor.
Evet.
Ben bunu çok önemli görüyorum hocam. Bu asıl değişen rol bu gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Yani bu mu acaba? Yani kadının da o dışarıya çıkması, işe girmesi, erkeğin o aileyi geçindirme
rolünü
üstlenmesi ya da
paylaşması
acaba diğer hepsinin tetikleyicisi midir? Ne dersiniz?
Evet, bu tabii çok önemli bir şey hakikaten.
Çünkü en çok üretim, görünen de bu hocam.
Tabii yani tarımsal üretim biçimindeki iş bölümüyle ve onların getirdiği kadın ve erkek rolleriyle günümüzdeki farklı. Günümüzde sanayi üretim tarzına geçmişiz. Evet, bu üretim tarzı kapitalist özellikler taşıyor. Fakat bir realite aynı zamanda da. Dolayısıyla bu hem bizim bir gerçeğimiz hem bizim bir imtihanımız. Biz bunu tamamıyla reddederek yaşayamayız. Yani biz bununla beraber dinimizi koruyarak yaşamanın bir yolunu bulmak zorundayız. Realitesine baktığımız zaman da işte artık rızık getiren eve, eskiden de bu böyleydi, bağ, bahçe vesaire. Bir geçiş döneminde ev hanımı diye bir kavram çıktı bence şehir hayatında. Dolayısıyla şimdi kadın da tam mesaili dışarıda çalışıyor, erkek de çalışıyor. İkisi eve aynı düzeyde ekonomik katkı sağlıyor. O zaman evdeki rol paylaşımı da eşit olmak zorunda bazı konularda. Yani kadın sabah 8:30'da gidiyor, akşam 5'te geliyor, erkek de geliyor. Ben yemek yapmam. Niye? İşte benim, ya ben yemek yapmak erkek işi değil. Ya yemek yapmak, bulaşık yıkamak, çocuk bakmak, bunlar kültürel şeylerdir, toplumsal şeylerdir. Tarım toplumunda bu erkeğe daha çok bu rol yüklenmiş. Oradan değerlere dönüşmüş. Sanki bunlar
bir bağlam oluşmuş.
Bir bağlam oluşmuş. Evet. Örf. Ama çağdaş döneminde farklı bir örfü ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu örfü zaman zaman dinle doğrudan çatışıyorsa reddediyoruz. Ama çatışmıyorsa da bununla barışmak zorundayız.
Evet. Tam hocam, dolayısıyla bunu artık, ben soru olarak da soruyorum. Şimdi diyorsunuz ki şimdi zor olan erkeğin yine toplumsal cinsiyetiyle,
evet,
onun fıtri ve biyolojik cinsiyeti arasındaki dengeyi korumak.
Evet.
Ya buradaki ölçümüz bu mu olmalı hocam? Yani
kesinlikle.
Bu dinle bizim, evet, geleneğimizde evet oturmuş ve maslahat olarak da iyi. Böyle gitmesi, evet, hem toplumsal maslahat açısından iyi, hem insanımızın, Müslümanların maslahat açısından iyi ise bunu koruyalım. Ama evet, bazı şeyler de zamana göre o roller değişebilir mi diyorsunuz?
Tabii hocam, şimdi çalışmaya karşı olmamıza değil, çalışma biçimine karşı olmamız lazım. Yani kadınlarla erkeklerin çok yoğun etkileşimde olduğu bir ortam yerine kadın ve erkeklerin belli mesafelerini koruyarak çalıştığı ortamları talep etmemiz lazım. İnanan, evet, insanlar olarak. Tamam mı? Bunlar önemli. Efendim, kadın evdeki annelik rolünü yerine getirebilmesi için de çalışmaya daha az katılması lazım. Ondan sonra erkek de beraber çalışıyor, akşam dönüyor. Evdeki işleri erkeğin paylaşması lazım. Yemek yapması lazım. Etrafı süpürmesi lazım. Beraber yapması gerekiyor bu konular. Bunları yapmak dinen haram değil yani. Haram mıdır fıkhen?
Değil.
Örfü şeyler bunlar yani.
Tabii.
Dolayısıyla Orta Çağ döneminin örfü öyleydi. O tarımsal üretim gereği. Şimdi artık tarımsal üretim dönemi yerine bu gelmiş. Dolayısıyla beraber çalışırlar, beraber yaparlar. Ama elbette yani kadının ocağın temsilcisi olması, evi evirip çeviren
analık
bunlar önemli. O zaman bu konuları yerine getirmesi için de bizim erkekler olarak eşlerimize, hanımlarımıza, hatunlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Hala tarım toplumunda edindiğimiz o değerleri, efendim, erkek evi süpürmez. Belki biz öyle yetiştik. Annemiz böyle bir yönlendirdi. Bizi kod olarak böyle kodladılar. Bizim değişmemiz zor. Ben diyorum yani, ben bu yaştan sonra bu konuda zor değişirim. Ama hanıma diyorum ki çocukları bu bilinçle yetiştir yani. Yaptır onun ev işlerini vesaire filan. Hanımımı da tam gün çalıştırmamaya çalışıyorum ben açıkçası.
Evet.
Böyle çözüm buluruz. Böyle lokal çözümde de bulabilir. Yoksa mekanik bir biçimde hanımlar çalışsın çok iyidir veya hanımlar hiç çalışmasın kötüdür. Yanlış bir şey. Artık erkeğin de toplumsal cinsiyeti değişiyor. Yani bakın, bunu fıkhen daha 50 yaş grubu üstün abilerimiz, arkadaşlarımız ne kadar söylerlerse söylesinler, onların çocukları evlendikleri zaman, üniversite mezunu olan bayanları aldıkları zaman, bu bayanlar da inançlı çocuklar yani, öyle bakıyorsun. Belki inançları da bizden daha derindir.
Ama farklı pratikleri roller üstleniyor, eşinden de kocasından, evet, da farklı rol bekliyor.
Ya bunlara da çok sert davranmamak gerekiyor. Onlar İslam akidesine bağlı bir biçimde yaşadıktan sonra, mahremiyete dikkat ettikten sonra, helal harama dikkat ettikten sonra
bu tür değişiklikler de olabilir.
Olacak yani. Bunlarla çok kavgalı olmak doğru değil. Kuşaklar arası ihtilafları derinleştirir. Belki ona geçeceğiz. Çocuklarımızla aramızdaki iletişimi koparır. Bizi birbirimize çatışmalı hale getirir. Çok iteriz. Ondan sonra da kucaklayamayız.
başka ihtilaflar ortaya çıkar.
Başka şey çıkar.
Huzursuzluklar çıkar. Değil mi hocam? Evet. Zaten zaman zaman konuşuyoruz. Evet. Yani aileyi de bir arada tutmak da büyük bir mesele günümüzde. Tabii. Boşanmalar arttı.
Yani artık anne evde annelik diyoruz da hani konuşmanın başlangıcında söylediniz. Şimdi çocuklarımızı da yani televizyonlar var, medya var, internet var, sosyal şey var, anaokulu var, okullar var. Yani evde anne ve babaya çocukları üzerinde etkili olma imkanı ve zamanı çok sınırlı.
Neredeyse anne babaya çok kalmıyor çocuklar.
Kalmamış gibi yani.
Kalmamış gibi, evet.
Böyle de bir şey, realite var. Bu doğrudur anlamında demiyorum ama bu realitede yaşıyoruz. Bu toplum biçimiyle zaman zaman yüzleşmek gerekiyor. Bunu tartışmak, eleştirmek, bunu yeniden yapılandırmak. Ama bu konuda bizim radikal olmamamız gerekiyor. Çatışmacı ve reddiyeci tutumdan uzak olmamız gerekiyor. Allah da, peygamber de bize ne diyor? Islah ediciler olun diyor. Biz ıslah yöntemini bence her zaman oradan hareket etmeliyiz.
Evet. Hem mikro hem makro anlamda mi hocam? Yani toplumsal,
siyasi genel, olarak da ıslahçı olmalıyız. Toplumsal değişme, toplumdaki kötülüklerle mücadele ederken de ıslahçı yöntemini, tutumunu benimsememiz gerekiyor. Yani.
Evet. Bu bölümde de yine Ergün Bey'in pazar günü Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı bir yazıyı konuşacağız. O yazının başlığından çıkan konuyu konuşacağız. Yazının başlığı şuydu: İhtilaftan tefrikaya, farktan fırkacılığa. Bunu konuşacağız. Bugünlerde hem siyaseten bu zaman zaman gündeme geliyor. Gündelik aktüel siyasette gündeme geliyor. AK Parti ile ilgili bunu konuşuyoruz zaman zaman. Aynı zamanda bu başlık hocam bizim diğer toplumsal meselelerimizle de alakalı da bir başlık. Evet. Güzel bir konu. Kaleminize sağlık. Şöyle başlıyorsunuz yazının ilk paragrafına. Allah bize ihtilaftan tefrikaya varmayın diye emrediyor. İslam alimleri de fırkacılığı men ediyorlar. Fırkaların fırkacılığa varmasını da büyük tehdit görüyorlar. Çünkü fark gerçek, fırkacılık ise bu gerçekten saparak ortaya çıkan parçalanma. İhtilaf da meşru, farklı olmak da. Meşru olmayan ise ihtilaftan tefrikaya varmak ve farktan da fırkacılığa gitmek. İkisi de İslam toplumlarını tarih içinde tahrip eden en önemli tehditlerden. Bugün de bütün bir İslam dünyasında bununla karşılaşıyoruz. Türkiye'de de öyle.
Evet.
Hocam aslında bu paragraf bizim konuyu çok güzel özetliyor. Ben şununla başlamak isterim. Yani ihtilaf nedir?
Evet.
İhtilafın rahmet olması, iyi olması da söz konusu. Tefrika nasıl oluşuyor? İhtilafın hangi şekli tefrikaya sebep oluyor? Ya da fark... Evet, farklılıklar güzel. Evet. Ondan rahmet de doğabilir. Fırkacılık nasıl doğuyor? Bununla başlayalım isterseniz hocam. Ardından da siz de belirtiyorsunuz. Bugün bütün bir İslam dünyasında da bununla karşılaşıyoruz. Bu meselelerle. Türkiye'de de karşılaşıyoruz. Dünyada hani İslam dünyasında neye sebep oluyor bu?
Evet.
Türkiye'de neye sebep oluyor? Muhtemel sebep olacağı sonuçlar da neler? Onu biraz konuşmak isterim.
Bu kavramlar tabii yani tefrika, ihtilaf, fark, fırka birbirine çok yakın kavramlar. Çünkü birbirine çok yakın meseleleri anlatıyorlar, ifade ediyorlar. İhtilaf hakikaten hem bu ifadede Allah'ın benimsediği bir tutum olduğu gözüküyor. İhtilaf meşru bir şey. Yani Müslümanların herhangi bir konu üzerinde grupsal olarak veya birey olarak farklı görüşler serdetmeleri demektir aslında. O konuda tek bir görüşün olmaması demek.
Evet.
Tartışmaların ortaya çıkması demek. Peygamberimiz de biliyorsunuz ihtilafta rahmet var diyor. Rahmet bereket yani. Hani yağmur için kullanılır ya. Yağmur toprağa yağınca bir sürü bitkinin yeşermesine yol açar.
Evet.
Hakikaten bu çok önemli bir şey. İhtilafta da bir konuda farklı farklı görüşler çıktığı zaman farklı perspektifler ediniyorsun, farklı pencerelerden farklı şeyleri görebiliyorsun. Dolayısıyla çözümler ortaya çıkabiliyor. Fakat bu ihtilaflar, çünkü toplum farklı durumlardan oluşuyor. Farklı gruplar var, farklı insanlar var, farklı meseleler var. Peygamber döneminde de biz görüyoruz bu ihtilaf meselelerini. Hazreti mesela Ayşe meselesini düşünün, değil mi? Ama bu ihtilafı tefrikaya götürmek başka bir şey bu. Onu birbiriyle çatışacak ve dolayısıyla o grubun o müzakereyi yapan, o bir mesele üzerinde farklı görüş serdeden insanların birbiriyle çatışacak, birbirine kem gözle bakacak, birbirine dışlayacak, ötekileştirecek bir tutuma yönelmesidir aslında tefrika. Ve tefrika parçalayıcı bir şey, fırkacılık aynı zamanda onu getiren bir şey. Yani birlik sona eriyor. Bütünlük sona eriyor. Burada bazıları bu parçalanmanın engellemek, bütünleşmeyi, birliği sağlamak için her çeşit farklı görüşü reddediyor. Modern dönemde diyelim otoriter rejimler böyle yapıyor.
Evet.
Tek parti yönetimi döneminde Türkiye hiçbir ihtilafı kabul etmiyor. Yani birinci mecliste bir sürü farklı ihtilaflar var. Onu tasfiye ediyoruz siyasi olarak. Ondan sonraki mecliste ihtilaf yok. Bir tane şey var, siyasi irade var. Ne diyorsa o. Şimdi din konusunda da aynı şey söz konusu. Eğer biz tartıştığımız meseleyi getirip birbirimizi tamamlamak, birbirimize yardım etmek, meselemizi çözmek, yol almak, yürümek gibi pozitif fonksiyonlar icra etmesini sağlamak yerine biz bu ihtilafı kalkıp birbirimizi dışlayıcı, birbirimizi itici, birbirimizi suçlayıcı diye algılarsak o zaman hakikaten bu tefrika demektir. Bu tefrikayla da çalkanda oluşur o grupta, o camiada, o kesimde insanlar kalpleri birbirine soğumaya başlar. Değil mi?
Evet.
Kolektif hava dağılmaya başlar. Heyecan ve sıcaklık, muhabbet dağılmaya başlar ve orada da tefrika, parçalanma, bölünme ve çözülme ortaya çıkar.
Evet.
Bunu maalesef biz birçok alanlarda yaşadık. Tarih içinde Müslüman toplumlar yaşadı. Yani hariciler bir ihtilaf üzerine ortaya çıkıyorlar. Hakem meselesi üzerine ama o ihtilaftan sonra büyük bir tefrika çıkıyor. Değil mi?
Evet.
Haricilik aslında hakem olayındaki ihtilafın bir tefrikaya varması pratiğidir yani bir açıdan.
Evet.
Açıkça bu çıkıyor ortaya.
Evet. Hocam günümüz için konuşursak biraz da yine yazınızda siz şunu belirtiyorsunuz. Şimdi İslamlaşma büyük bir kırılma anından geçiyor.
Geçiyor, evet.
Bizim ülkemizde.
Evet.
İktidar, dünyevileşme, küreselleşme gibi tecrübeler onu da dönüştürüyor.
Evet. Evet.
Başka değişkenler de var.
Var, tabii.
Sadece bizim elimizde olan bir şey değil.
Değil, tabii.
Bu kirlenmeler, kopuşlar, yozlaşmalar ve iç tartışmalarla yüz yüze geliyor, geliniyor. İhtilaflar yükseliyor. Şu önemli, siz bunu zaman zaman burada çok söylüyorsunuz. Özellikle siyaset üzerinden yapılan tartışmalarda işte hemen bir proje deniyor. İşte İslamcılık, evet. Amerika'nın bir projesidir. MIT'in çalışması, işte ülkücüleri İslamcılığa işte MIT yönlendirdi. Ondan sonra ya da bizim işte camiamızda olan bazı, evet, kişilerin tasvip edilmeyen tutumlarıyla, evet, alakalı hemen deniyor ki işte milli mücadeleden geliyor bunlar. Zaten bu beklenir.
Bunlar öyledir. Bunlar hiç öyledir. Kopmazlar. Hiç birbirine desteklerler. Evet. Ülkücüler için yine,
evet,
ciddi anlamda bu tür suçlamalar.
Hep İslamcılık işte ABD'nin antikomünizm siyasetinin bir uzantısı, evet, bir projesi olarak sunuluyor.
Görenler var şimdi.
Bunları nasıl değerlendireceğiz?
Bunlar gerçekten çok tehlikeli ihtilaflar, evet, şu an içinden geçtiğimiz. Bir defa İslamcılık, 60'ların İslamcılığını ben de tasvip etmiyorum, eleştiriyorum ciddi anlamda. Fakat sonuçta hiçbir zaman bunu antikomünizm çerçevesinde Amerika projesi olarak görmüyor.
O zamanki düşman çünkü, oydu değil mi hocam?
Yani çünkü öyle görmek demek, evet, Necip Fazıl'ı da, Sezai Karakoç'u da, diğerlerini de insan saymamak demektir.
Onlar da proje saymak, tabii, demek. Amerikancı,
tabii,
saymak demek.
Oysa bu insanların kendi hikayeleri var. Bazı görüşlerini benimseyen, mücadeleleri var, söylemleri var, hayatları var. Birçok kişinin var o dönemde. Grupların, cemaatlerin, İslamcıların, yayıl çalışmalarının. Artı Türkiye'nin de, bu toplumun da kendi ruhu var kardeşim. Bu toplum da Müslümanlığı çok dışlamış bir
tek parti dönemini yaşamış, ondan sonra da eğit yeter diyen, daha radikal bir havaya bürünen dinamikleri harekete geçmiş. Dolayısıyla bu dinamikleri uluslararası bir takım bağlantılarla denk geliyor, tekabül ediyor veya bunların içine bazıları işbirliği yapıyor. Biz bundan yola çıkarak bütün bunu öyle değerlendirirsek kendi tarihimize de ihanet ederiz. Yani her siyasi grubunda,
ya da İslam
her fikir
bir
grubunda.
İdeoloji mi sadece?
Evet.
İnsan üretimi, toplum üretimi. Tabii. Bir ideoloji mi?
Dolayısıyla bunlar çok yanlış yaklaşımlar. Bu ihtilaflarla İslami camia kendisiyle çatışmalı hale getiriliyor bugün. Ben onu görüyorum.
Evet.
Yani İslamcılardan şüphe duyuyorsun, Nakşilerden şüphe duyuyorsun, Nurculardan şüphe duyuyorsun. Şüphe duymadan kim var, nedir bu? Değil mi? Öbürüne yok ülkücü geçmiş, öbürüne yok bilmem. Yahu Hazreti Ömer, kocaman Hazreti Ömer, yani dünyada adaletin timsali gören bir insan, cahiliye döneminde yaptıklarını biliyoruz, değil mi?
Evet.
Sonra İslam'a geçiyor, Hazreti Ömer oluyor. Adaletin sembolü oluyor. Kalkıp yani geçmişini bilmem, onu mu gündeme getireceğiz yani? Böyle bir şey olur mu ya? Bunlar, bu ihtilaflar Türkiye'de muhafazakar camiayı, İslami camiayı birbirini düşürmeye yönelik girişimler. Ama bu ihtilaflar tefrikaya dönüştüğü zaman, tefrikaya dönüşüyor çünkü bazen.
Evet.
Tefrikaya nerede dönüşüyor? Ben diyelim ki rektör olacaksam Ali Bey benim rakibimse, ya Ali Bey var ya, o ülkücüydü, oradan geldi. Geçmişi zaten hep kumarla geçmiş. Baktı sonra mecburen içeri düştü. Başka yol yok. Dine yöneldi. Bu işte, yok buna bakmayın, inanmayın. Ya böyle, yo Ali Bey'in ya kökeni şudur falan. Ya böyle olmaz. Anadolu bu kardeşim. Anadolu'da anasırı İslamiye diye bizim bir şeyimiz var ya. Tezimiz, siyasetimiz. Onun kökenle şuna buna bakmaz. Kim kendisini anasırı İslamiye üzerinde, içinde görüyorsa o bizim kardeşimizdir. Artı anasırı İslamiye içinde olmayan gayrimüslimler de bu vatana aidiyet hissediyorlarsa, bu aidiyet içinde görüyorlarsa onlara da saygılıyız biz. Böyledir yani bu.
Evet, onların vatandaşlık
milleti,
hakları var.
Vatanı nasıl bir tutacağız, nasıl beraber tutacağız, değil mi?
Evet, evet.
Dolayısıyla bu hakikaten tefrikaya, bu işte makamlar nedeniyle, bu dünyayla fazla tanışma nedeniyle, sekülerleşme nedeniyle, bir de bu camiayı birbirine düşürüp parçalamak isteyenlerin çomak sokması nedeniyle bu İhtilaflar tefrikaya çıkıyor. Halbuki bizim mesela, ben İslamcılığı çok eleştiriyorum. Seyyid Kutup'u çok eleştiriyorum. Eleştirmemiz lazım. Yani bizim kendimizi yenilememiz lazım. Kendimizi ıslah etmemiz gerekiyor. Yanlışlarımız varsa onları görüp vazgeçmemiz gerekiyor. Bu başka, ama kalkıp dediğimiz gibi hariciler gibi, tekfirciler gibi her adım reddet tarihini. Her adım bilmem şüpheyle bak. Şüphe de denmez de buna, yani septisizm denir buna. Hani şüphecilik.
Evet.
Nasıl tarihi önemsemekle tarihçilik aynı değilse, değil mi?
Evet.
Şüpheyle.
Septisizm.
Septisizm de aynı şey değil,
evet,
yani. Biz
evet.
Tarihi önemsiyoruz, evet. Ama biz tarihselci değiliz yani.
Evet, evet.
Bu Türkiye'nin bugün geçmiş, yani hem siyasi alanda hem toplumsal alanda geçtiği konjonktürde çok önemli bir mesele hakikaten. Yakın çevremizde, etrafımızda görüyoruz, duyuyoruz. Bu tür gruplaşmalar aslında cahiliye asabiyetidir.
Yani bazen aslında hocam o gelenekte yaşanmış, yani gelenek demeyelim de tarih içinde yaşanmış o ayrımcılık, tefrikacılık,
tabii,
başta hariciliği örnek, evet, verdiniz. O farklı formlarda devam ediyor aslında.
Devam ediyor. Hiç
devam
değişmiyor.
Ediyor. Değişmiyor.
Hazreti Peygamber döneminde de işte ne süresiydi? Tekasür mü?
Tekasür, evet.
O sürede mesela bu anlatılıyor yani. Sahabe aniden alevleniyor şey. Kendi
ölülerini saymaya başlıyorlar.
Ölülerini saymaya başlıyorlar. Bizim kabile böyle, bizim aşiret böyle.
Evet.
Bizim etnisite bu. Ya cahiliye asabiyeti diye Hazreti Peygamber reddediyor.
Evet.
Bu cahiliye asabiyetini tarihsel olarak düşünmeyin. Bu cahiliye asabiyeti her zaman vardır.
Evet.
Bir insan kalkıp kendi varlığını, kendi geçmişiniyle, yani geçmiş dediğimiz
taraftarlarını,
akraba, grup, soy,
asabiyetini,
ondan sonra bunlarla tümüyle temellendirip onları mutlaklaştırırsa, yanılmaz görürse, İslam'a aykırı olduğu
hatta
halde,
hatta hocam görüşünü, reyini de böyle yani
yaparsa,
illaki görünen o cismani topluluklar arkasını alma değil. Değil. Bir görüşte tabii. ısrarcı tek Aşır. Doğru bu diyor yani.
Diyorsa bu asabiyetçiliktir yani. Cahili asabiyetidir hakikaten. Bu sağlıklı bir dayanışma değil. Evet. Çünkü başkalarını, Müslümanları itiyorsun. Müslüman kardeşlerine kem gözle bakıyorsun. Müslüman kardeşlerin üzerini çiziyorsun. Bu asabiyetçilik kötü bir şey. İbn Haldun'un dediği asabiyet bu değil.
Değil.
O tam tersine birlik, beraberlik, dayanışmayı teşvik ediyor.
Ve o her defasında evet. da bir büyük asabiyenin diğerini de yutmasını da istiyor evet. değil mi hocam?
Tabii.
Yani o
ya ümmet mesela diyor, evet. mahalle diyor, evet. aile diyor, şehir asabiyeti diyor yani.
Evet.
O farklı
hocam,
bir şey.
Diyorsunuz ki hepsi de İslam alimlerinin Müslümanları parçalayacağını düşündükleri bu nedenle de telin ettikleri evet. fırkacılık bunlar. Evet. Evet. Tefrikacılığın kolektif beslenme kaynakları. İslam için Müslümanlar kardeştir. İslam yurttaşlığının evet. prensibi budur.
Evet.
Bu prensibi temel almadıkça tefrikacılığa su taşımaya devam ederiz. Parça parça oluruz.
Evet.
İslami camia önce saygınlığını sonra da kudretini kaybeder böyle bir
Aynen
durumda.
Aynen öyle. Şu an çünkü bizim bir kudretimiz var
evet.
yani.
O zaman bu milletin ruh köklerine dönüş hareketinin mimarlığını da mihmandarlığını da kaybederiz diyorsunuz.
Evet.
Yazınızın sonunda da
evet.
bu tespitlerle de bitirmiş olalım hocam. Sizin Allah ilave edeceğiniz olsun. Başka bir şey var mı
çok
hocam?
Çok sağ ol. Çok teşekkür,
çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.